Merhabalar, ben Hale Acınaydın. Daha sade ve anlamlı bir yaşam mümkün diyorum. Bu konuda daha fazla insana ulaşmak için 2018'de 12 yıllık pazarlama kariyerime son verip tecrübelerimi bu alanda farkındalık yaratmak için kullanmaya başladım. Bu podcast'te amacım sizi de daha anlamlı bir hayata davet etmek. Hazırsanız başlayalım. Daha fazla kitap okumak mümkün mü? Yılın son zamanlarına yaklaşıyoruz ve her zaman olduğu gibi tabii ki bir muhasebe içine giriyoruz. Yıl nasıl geçti? Bu sene neler yaptım, neler yapamadım? Ne okudum, ne öğrendim, neyi başardım, nelerde başarısız oldum? Kendine karşı ne kadar dürüst olmak istiyorsan o kadar dürüst cevaplar alıyorsun. Ama bazı şeyler çok metrik, çok sayıyla ölçülebilir, kaç kitap okuduğun gibi. Hatta bunu böyle daha ciddiye alıp Excel tutanlar, bazı meydan okumalara katılıp burada işte kendine tablo tutanlar da var. Ben onlara çok özeniyorum, her seferinde yapmaya çalışıyorum ama doğrusunu söylemek gerekirse bir yerlerde o listeden kopuyorum çünkü aklım dağılıyor, başka şeyler okumak istiyorum. Ama yine de kendime göre iyi bir okur olduğumu söyleyebilirim. Peki sende durumlar nasıl? Daha fazla kitap okumak ister miydin bir kere? Yani daha fazla kitap okumayı hep konuşuyoruz ama bunu istiyor musun? Gerçekten bu konuda bir şeyler yapmaya niyetin var mı? Bence bu önemli. Çünkü günümüzde şöyle de bir şey var. Çok fazla sosyal medya mecrası ve içerik üreticisi var. Çok fazla bilgi var. Hatta artık Instagram hesapları kendi başına birer bilgi kaynağı haline geldi. Keza aynı şekilde podcastler ve YouTube kanalları da. Ama bilgiyi bölük pörçük almak veya bilgiyi tam bir halde baştan sona almak arasında çok ciddi bir fark var. Geçenlerde Emrah Sefa Gürkan'ın bir röportajını dinliyordum. Kitap okumak üzerine bu aralar oldukça farklı yerlerde rastlıyorum söylemlerini. Şöyle diyordu, bir podcast veya video izlemek sizi bir konuda haberdar eder. Sizi o konuda bilgili yapmaz. Bunun için derinlemesine bir öğrenme için kitap okumalısınız diye. Şimdi illa bir şeyler öğrenmek için mi peki kitap okumalıyız? Bence bunu da sorgulamak gerek. Benim gibi kurgu yani roman, hikaye, özellikle de roman seven biri için sadece ömrü boyunca ne bileyim biyografiler, tarihi kitaplar, kişisel gelişim kitapları, nasıl yapılır kitapları vesaire okumak benim için sıkıcı. Ben bunları genelde bir denge içinde birbiri ardına birine fazla düştüysem diğeriyle besleyerek yapmaya gidiyorum. Ama mesela eşim öyle değil. O geçenlerde galiba bir iki sene önceydi. Şöyle bir şey deklare etti bize. Dedi ki bundan sonra ben roman okumayacağım. Okey yani bence kötü bir karar ama sonuçta kendi kararı. O daha böyle tarihi kitaplar ve bilgilendirici kitaplar üzerine gitmeyi tercih ediyor. Oysa kitap okumak kadar roman okumanın da kendi başına ayrı bir avantajı var. Roman okumak veya işte kurgu öyküler okumak hem insanlar arasındaki iletişimi arttırıyor. Çünkü kendinizi daha iyi ifade eder oluyorsunuz. Hani bu sadece kelime haznenizin gelişmesiyle de alakalı değil. Kendi başından geçenleri bir hikaye örüntüsü içinde daha iyi anlatır oluyorsun. Hem de herhangi bir metni de bazen bu bir rapor olabilir, bazen bir ilaç prospektüsü olabilir, başka daha karmaşık bir kitap olabilir. Bunları da daha iyi çözümlemeni sağlıyor. Şimdi birazcık sayılar vereceğim, birkaç tane. Çok da sıkmak istemiyorum ama bu sayıları geçenlerde Selçuk Şirin'in TEDx konuşmasında gördüm. Birazcık üzücü bazıları. Açıkçası ben bu kadar farkında değildim kitap okumama seviyemizin düşük olduğunu. Çünkü insan ne olursa olsun olaylara önce kendi evinden ve kendi çevresinden bakıyor. Ben de evinde kitapla büyüyen bir çocuk oldum. Çok sıkı okurlar değildi ailem. Ama yine de ellerinde kitap görmüşlüğüm, evde kitap görmüşlüğüm var. O yüzden bir minimalist olsam da kendi evimde de bir kitaplık bulunmasını, çocuklarımın kendi kitaplıklarını kurmalarına çok değer veriyorum. Gelelim rakamlara. Selçuk Şirin nelerden bahsetmişti konuşmasında? OECD raporuna göre yani Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü'ne göre ülkemizde karmaşık metinleri anlayanların ve bunları analiz edenlerin oranı sadece %1. Bu gerçekten çok üzücü. Biraz daha bir geri adım attığımızda yani daha basitçe hani o kadar da zor daha orta bir metni anlayanlar ve analiz yapanlar için ise %12. Bunun Japonya'daki karşılığı %70. Yani inanılmaz bir iletişimsizlik. Hele 15 yaş seviyesine indiğimizde yani gençlerde şu an yine %1 seviyesinde, OECD ortalaması ise %8. Yani neredeyse onda biri gibiyiz. Bunun karşılığı ne? Yani peki neden bu haldeyiz? Gerçekten az mı kitap okuyoruz? Gerçekten çok az kitap okuyoruz. Çok merak ediyorum yorumlarınızı. Lütfen Podi üzerinden mesela yazabilirsiniz. Podcast'le ilgili düşüncelerinizi veya Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Türk İşi Minimalizm'den. Lütfen söyleyin kaç kitap okuduğunuzu. Sizin ortalamanızı merak ediyorum. Yani sizin kendi rakamınızı merak ediyorum. Çünkü Türkiye ortalamasında evlerin %80'inde ortalamada bir eve 27 kitap düşüyor. Yine bu Selçuk Şirin'in konuşmasından aldığım rakamlardan. Beni gerçekten çok etkiledi. Yani özellikle kitap alıp okuyup dağıtan ve bu nedenle evinde az kitap olan biri değilseniz zaten ulaştığınız rakamlar bunlarsa gerçekten çok vahim rakamlar. Bunları duyduktan sonra hemen oğluma gittim. Ki benim iki oğlumun işte birer odası var. Çok şanslılar. Bunun artık daha da farkındayım. Ve kendilerine ait birer kitaplıkları var. Ve eminim yani en az 100'er tane kitapları vardır. Sadece kendilerine ait ve okuyup verdikleri veya kütüphaneden ödünç aldıklarını hariç tutuyorum. Okullarda da durum daha iyi değil. Yani hani evlerde kitap yok ama okullarda daha iyi dersek ne yazık ki bu da gerçek değil. İşte bu evlerinde kitap olmayan çocuklar okullara başladığında birçoğu 6 yaşına geldiğinde ilk kitabı görüyor. Çok acı değil mi? Yani hep bahsediyoruz her şey 0-6 yaş arasında öğrenilir, her şeyin temeli bu yaşta atılır. Bu temeli vermeden çocuğu okula başlatıyoruz ve birdenbire kitapla dolu bir dünyaya sokup önce okuma yazmayı öğrenmesini, buna heves duymasını, daha sonra da iyi birer okur olmalarını bekliyoruz. Okullara baktığımızda okulların %60'ında kütüphane yok. Varsa da ne halde? Bu da sorulacak bir soru yine. İçinde neler var, ne kadar kapsamlı? İlçelere, kütüphanelere baktığımızda ki eski bölümlerde de kütüphaneyle ilgili bir bölümüm var. Kitaplara olan sevgim kadar kütüphanelere olan sevgimi de bilin isterim. Bunu da içinizde yaşatın isterim. Çünkü kütüphaneler gerçekten özel noktalar. Yani özellikle de daha yerel kütüphaneler. Yani hani böyle bir mahallenin, bir sokağın içinde olan daha erişilebilir kütüphaneler. Sadece kitap alıp vermek de değil, bazı başka şeyleri de paylaşmak. Kimi zaman okuma günleri yapmak, başka etkinlikler yapmak, yerel halkın tanışması gibi başka görevler de taşıyor üzerinde. En önemlisi de zaten kitaba erişim sağlıyor ve Türkiye'de her 70 bin kişiye bir kütüphane düşüyor. Şimdi bunların hepsini gözden geçince gerçekten şunu soruyorum kendime. Okuduğunu anlamayan kendini nasıl anlatacak? Nasıl sağlıklı iletişim kuracak? Birbirimizi anlamamanın aslında yaşadığımız bu pasif agresif durumların temelinde bu mu var diye kendime sordum. Bir de şöyle bir durum var. Biz insanları şöyle ayırıyoruz, sözelciler ve sayısalcılar diye ve şöyle bekliyoruz. Sözelciler kitap okumalı çünkü onlar sosyal bilimler, okuyarak öğrenirler. Ama sayısalcılar öyle mi canım? Onlar matematikçi, onlar analitik insanlar. Sanki sözelciler analitik olamaz, sayısalcılar da hiçbir metinle karşılaşamaz gibi. Oysa kitap okumayanlar sayısalda da zorluk çekiyorlar. Yabancı dil öğrenmek için de kitap okumanın önemini araya sıkıştırmak istiyorum. Çünkü yabancı dil öğrenmek aslında dile hakim olmak demek. Kendi diline hakim olmayan bambaşka bir dilin matematiğine de tabii ki hakim olamıyor. O zaman biraz daha ilerleyip de neler yapmalı? Nasıl bu alışkanlığı sonradan daha iyi edinmeli ya da hadi benden geçti sonraki yeğenime çocuğuma bu alışkanlığı nasıl edindirmeliyim diyorsam birazdan onunla devam edeceğiz. Ama önce bir kitap önerisi. Bugünkü kitap önerim, madem bu kadar roman okumak da önemli dedik, Goodreads ödüllü Emily Henry'den Book Lovers, yani kitap severler. Henüz Türkçe'ye çevrilmediği için İngilizce adıyla öneriyorum. Açıklamalara yazacağım hem yazarın hem de kitabın adını. Bu kitabı neden öneriyorum? Çok tatlı bir yazar Emily Henry. Diğer kitaplarını da okumanızı öneririm. Size alıp hani bunlara kaçış romanları da deniyor. İşler kötü gittiğinde, biraz iyi hissetmek istediğinde seni alıp götüren, başka bir dünyaya bırakan kitaplardan. Bu kadar kitap sevgisi dedik, kitapçılar dedik, kütüphaneler dedik. Bu da bir kitapçı hikayesi. Kitap okumayı sevenler genellikle kitapçı ve kütüphane hikayelerini de ayrı seviyorlar. Bir de Goodreads ödüllü olduğundan bahsettim kitabın. Goodreads de ne? Bir okuma platformu. Bizdeki 1000 kitabın aslında belki de yurt dışı muadili. Yabancı kitaplar olduğu kadar Türkçe kitapları da içinde bulmak mümkün. İçine girdiğinizde kendi yorumunuzu yazmak, daha önce yorum yazanların neler yazmış olduğunu görmek için bence iyi bir platform. Ben ayrıca şu yüzden seviyorum. Biliyorsunuz e-kitap okuyucular da benim favorilerimden. Ben de bir Kindle kullanıcısıyım. Kindle'ın içinde de entegre geliyor Goodreads. Kindle'ın başka bir sosyal medya özelliği yok. Ama okuduğunuz her kitabın sonunda onu puanlandırmanızı istiyor ve direkt sizi Goodreads'e atıyor. Ve ben de bunu çok seviyorum. Böyle sıcağı sıcağına başkaları ne demiş, benim kaçırdığım bir nokta var mı ya da özellikle eklemek istediğim bir nokta var mı diye. O yüzden bugünün önerisi hem Emily Henry Book Lovers hem de Goodreads olsun. Evet, kitap okumakla devam edelim. Şimdi dedim ki size, bir minimalist olsam da evimde hem kendimin hem de çocuklarımın birer kitaplı olmasına özen gösteriyorum. Yanımda da her zaman kitap taşıyorum. Çünkü bir şeye alışkanlık edinmek istiyorsanız ona maruz kalmanız lazım. Onu görmeniz lazım. Saklamamanız, ortalıklarda bırakmanız lazım. Benim için de bu işte yanıma aldığım Kindle, evde okuduğum kitabın ortalıkta olması, çocuklara sürekli sormam ne okuyorsunuz diye. Tabii küçük olan daha henüz küçük. O bir kere de oturup okunulan kitapları okuyor. Daha böyle küçük, kısa hikayeler. Ama büyük olan artık daha uzun kitaplara, romanlara geçti. Hoşuma gidiyor onlarla bunu paylaşmak ve onlarla okuma saatleri yapmak. Daha fazla kitap okumak için önerilere geçmeden önce Murat Anmungan'dan da bir söz söyleyeceğim. Geçenlerde onun da bir röportajını dinledim. Ben farklı şeyleri izlerken ve dinlerken ister istemez beynimin arkasında bir şey hep bunları, bunlardan faydalı hangi cümleleri, hangi konulara ekleyebilirim diye geçiyor. O yüzden ister istemez hep bir filtreyle dinliyorum galiba. Murat Anmungan diyor ki, benim her zaman çantamda bir kitap, bir kalem, bir de defter olur. Ya 3 sayfa okurum ya 3 satır yazarım. Çünkü gün içinde trafik olsun, işte bir ne bileyim mesela bir doktorda beklemek olsun, bir sürü küçük anlar var ve bu anları sosyal medyayla geçirmek yerine okuyarak ve yazarak geçiriyorum diyor. Ben de o konuda kendimi iyi buluyorum diyebilirim. Birazcık yaşadığım stres de etkili bu arada. Nasıl bir dönemden geçtiğim, o sırada ne olduğu, mesela şu ara tatsız bir dönem ya da Şubat ayı tatsız bir dönemdi. O zamanlarda biraz daha sosyal medyadan hem haber almak hem de daha anlık içeriklerle biraz kafayı galiba uyuşturmak istediği oluyor insanın. Bazen biraz daha bilinçli yapılıyor. Ve bunun kısa dönemlerde yapılmasını anlıyorum. İş ki bunu hayatın bir rutini geneli haline getirmeyelim. Peki ne yapalım diye 7 tane madde çıkardım size. Birincisi, her alışkanlığı oluştururken yaptığımız gibi bunu neden yapmak istediğimize karar vermek. Bölümün en başında sormuştum yani, bir kere gerçekten daha fazla kitap okumak istiyor musun diye. Bir sürü de istatistik paylaştım, veri paylaştım. Ama bunlar da hangisi etkiledi sizi? Yani mesela çocuğunuz varsa onun bir kitaplığının olup olmaması mı? Kendinizin bir kitaplığının olup olmaması mı? Yılda ne kadar kitap okuduğunuz mu ya da elinizdeki kitap sayısı mı? Belki bunlardan bir tanesini kendinize çıkış noktası olarak alıp ilerleyebilirsiniz. İkincisi, göz önünde bulundurmak. Biraz önce söylediğim madde aslında. Yani kitapları dolapların arkasına, dolap kapaklarının içine, arka odalara kitaplıkları saklayıp ondan sonra da kitap okumayı hatırlamayı istemek çok akıllıca değil. En azından okuduğunuz ya da okumak istediğiniz bir iki kitabı belki böyle salon sehpalarından birinin üstüne veya salondaki raflardan birinin üstüne yarı dekor, yarı okuma hatırlatısı olarak koyabilirsiniz. Ya da çantanıza en azından hafif küçük bir kitap koyabilirsiniz. Yani küçük hikayeler olabilir mesela. Her dışarı çıktığınızda var olan ağır bir kitapsa mesela o sırada okuduğunuz kitap, onu taşımaktan üşenmek yerine böyle dışarıda küçük küçük okuyabileceğiniz hikayeleri takip edeceğiniz bir kitap olabilir. Üçüncü öneri, günlük bir limit belirleyin. Bir aslında en az zaman, minimum bir süre yani. Bu 10 dakika olabilir. Yani iyi bir okuyucu, sıkı bir okuyucu için 10 dakika tabii ki ne ki, hemen geçiveriyor. Günlük bir sınırınız olsun, yani bir minimumunuz olsun. Bence mesela bunu 10 dakika olarak koyabilirsiniz. Hatta bazı alışkanlık oluşturan kişiler bunu 2 dakika olarak bile belirliyor. Çünkü amaç orada elinize o kitabı aldırmak. Biliyorum sıkı bir okuyucu için 10 dakika ne ki, hemen geçiveriyor, kaç sayfa eder. Ama alışkanlığı olmayan biri için o 10 dakika veya 2 dakika o kitabın başına oturmak, o an için telefonunu kenara koymak, ne bileyim bir televizyon vesaire açıksa onu kapamak, kendini okumaya hazırlamak gerçekten önemli bir adım. Ve bu kısa sürenin özelliği de şu, ona başladığın zaman zaten geri bırakmayacaksın. Özellikle de sevdiğin bir kitapsa o asla ne 2 dakikada kalacak ne 10 dakikada kalacak. Seni onun başına getirebilmek amaç. Bir zaman oturtmak da önemli. Yani bir süre kadar günün hangi diliminde okuyacaksın diye. Toplu taşıma kullanıyorsan ve hani bindiğin araçlar bunu destekliyorsa orada okuyacağım diyebilirsin. Yatmadan önce okuyacağım diyebilirsin. Çocuklar varsa onlarla bir saat belirlemek gerçekten çok faydalı oluyor. Bizim kendi saatimizde tabii benim ufaklık henüz okumayı öğrenmediği için benim de okuma saatim oluyor ama bazen ona diyorum ki sen de resimlere bak. Ben de kendi kitabımı okuyayım. En azından bir 15 dakikayı bazen öyle geçiriyorum. Özellikle de çok merak ettiğim heyecanlı bir kitabın ortasındaysam. Beşinci öneriye gelelim. Heyecanlı kitap dedik. Farklı kitaplar deneyin. Belki de henüz doğru kitabı bulmadınız. Yani o kadar çok kitap çeşidi var ki, şiirden tut hikayeye, romandan tut işte bilim kurguya veya kişisel gelişime, işte tarih kitaplarına. Belki de senin için zor bir türden başladın. Hani yazılar dedik ya, giderek karmaşıklaşıyor, düzeyleri farklılaşıyor diye. Senin için karmaşık bir şeyden başlamış olabilirsin. Belki daha basit, daha akıcı, daha seni heyecanlandırıcı, meraklandırıcı bir kitapla başlayıp önce düzenli okuma alışkanlığını, bir metni anlama alışkanlığını geliştirip daha sonra daha yoğun, daha zorlayıcı kitaplara geçmek de iyi bir fikir olabilir. 6. öneri, telefonunu kapa. En azından uzağa koy. Yani ben telefonda da çok uzun zaman bu arada kitap okuma uygulamalarını kullandım. Özellikle e-kitap okuyucuya geçmeden önce gerçekten bunu yapıyor muyum? Yani burada yeteri kadar kitap var mı? Bu bir alışkanlık olabilir mi? Rahat mıyım diye bakmak için. Ama şöyle bir sıkıntısı vardı. Bu uygulama açık olduğu zaman, yani telefondan okuduğum zaman bu uygulamayı, diğer uygulamaların bildirimleri düşebiliyor. Bildirimler kapalı olsa bile bir şey mutlaka bir kenardan kendini çıkartıveriyor. Telefon çalabiliyor. Mesaj gelebiliyor. Mesela bildirimlerim kapalı benim ama mesajlarım açık. Dolayısıyla aklın hep diğer tarafa gidiyor. Kindle veya Kobo veya diğer cihazlardaki güzellik gerçek bir kitap gibi olmaları. Yani hem kocaman bir kütüphane taşıyorsun yanında ama bir yandan da aslında normal fiziki bir kitap gibi, çok da sade. Ama normal kitap da okuyabilirsin tabii ki basılı. Kendini birazcık uzaklaştır telefonundan. Saate bakmayı ver. İstiyorsan telefonda saati kur, telefonu yine uzağa bırak. Ama telefonunu, kitabını yan yana koyduğunda eminim elin telefonuna gidecek. Son olarak biraz önce anlattım, Goodreads dedim, Bin Kitap dedim. Bunlara üye ol, bunları takip et. Oradan yeni kitap önerileri de alabilirsin. Okuduğun kitaplarla veya okumaya karar verdiğin kitaplarla ilgili ön fikir alıp neler sana uygun, neler değil, buna da bakabilirsin. Ama daha da güzeli, bir topluluk içinde olmaktan hoşlananlardansan, bir topluluğa ait olmak bazılarına daha da hoş geliyor. O zaman böyle bir okuma topluluğuna ait olmak seni de daha bu işin içine çekecektir. Evet, bölümün sonuna doğru geliyoruz ama kapamadan önce tabii ki ne var? Soru cevabımız var. Bugünkü soruyu yine Podi'den aldık. Önce soruyu dinleyelim.
Hale Hanım merhabalar, bir sorum var. Biz kalabalık bir aileyiz. Ailemle birlikte yaşarken nasıl minimalist olabilirim?
Evet, biz istiyoruz ki biz ne yaparsak herkes aynısını yapsın. Sağlıklı besleniyorsak evdeki herkes sağlıklı beslensin. İşte kitap okuyorsak başkaları televizyon izlemesin, dikkatimiz dağılmasın. Ama öyle olmuyor işte. Biz hepimiz birer bireyiz. Kendi ilgi alanlarımıza göre hareket ediyoruz. Dolayısıyla sen sade yaşamı ya da minimalizmi merak ettiysen, bekle evdeki herkes aynı anda seninle aynı konuya ilgi duysun. Zaten herkeste şöyle bir algı var. Sanki sadeleşmeye başlayınca hemen salon takımını dışarı atacağız falan gibi. Ya oralara gelene kadar o kadar çok şey var ki kişisel olarak bakabileceğin. Kıyafetlerin var, ayakkabıların var, aksesuarların var. Aksesuarların içine daha detayda bakarsak takıların var. İşte şapkaların, fularların, ıvırların, kıvırların var. Hatıra eşyaların var. Topladığın ufak tefek ıvır zıvırların var. Kupa koleksiyonun var belki. O yüzden bunlarla başla. Zaten sen bu yolda ilerlerken, bu yolda keyifle ilerliyorsan, faydasını görüyorsan, onlar da sana katılacak. Belki sen şahane sonuçlar aldın, yine de katılmadılar. O zaman da sıkıntı yok. Demek ki onlar bunun için hazır değiller. Herkesin gerçekten bir değişim için hazır olma döneminin gelmesi gerekiyor. Burada sana önerim, çok zorlanıyorsan kendi odanı hallettin, kendi alanlarını hallettin. Diğer alanlara da el atmak istiyorsan açık iletişim. Bugün iletişimin öneminden oldukça bahsettik. Söyleyebilirsin, paylaşabilirsin belki alanları. İşte ben salonda şunları yapmak istiyorum ama söz mutfağa ellemeyeceğim. Ya da ben banyoya bir el atacağım ama söz şununuza karışmayacağım gibi birazcık böyle ufak tefek de pazarlıklarla bir orta yol bulunabilir diye inanıyorum. Bazen de hiç bulunmuyor. O zaman da evdeki pozisyona bakmak lazım. Yani bir karı koca ev arkadaşlığı varsa zaten eşit haklar var. Ama bazen o kadar eşit haklar olmuyor. Anne baba evinde tabii ki ev herkese ait ama büyük kararları biraz daha işte aile büyükleri veriyor oluyor. O zaman buna okey deyip kendi alanını, kendi düzenini kurana kadar bazı şeylere zaten bugüne kadar da böyle geldi diyerek bence kabul edebilirsin. Yine önemli olan kendi alanını, belki kendine ait odan olması bile kendi dolabın, kendi yatağın vardır. Buraları sadeleştirerek kendi hayatında en azından alışkanlık olarak sade yaşamın sana getirdiği güzelliklerden faydalanabilirsin. Herkese çok teşekkür ediyorum. Bir bölümün daha sonuna geldik. Haftaya görüşene kadar kendinize iyi bakın. Bay bay.